Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Son Esir. Yazarı James Claybal. Özgün adı King Red. Çevirmeni Zeynep Avcı Karabey. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. İkinci baskı Mayıs 1983. ISBN numarası yok. Bu kitap 383 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ocak 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Bir esir kampı bir gözetleme kulesinin önünde bir Japon askeri ağzında sigarayla resmedilmiş. Arka kapak. Gerilim ve heyecan ile beslenmiş kara mizahla dopdolu bir kitap. Changi esir kampındaki cehennem günlerini yaşamış olan yazara dünya çapında ün kazandıran dev roman. Sunday Telegraph. James Clavell sihirli kalemiyle okurları adeta büyülüyor bu eserinde. Canlı ve şaşırtıcı. Son esir King Red yılın 5 büyük romanından biri. New York Times. Giriş. Changi tropik gökyüzünün masmavi kubbesi altında Singapur adasının doğusuna inci gibi yerleşmişti. Hafif bir yamacın başındaydı, çevresi de yemyeşil bir kuşakla çevrilmişti. Az ötede yeşillik, yeşilimsi mavi denizle karışıyor, ondan sonra da mavilik, ufuğun sınırsızlığında kaybolup gidiyordu. Daha yakından bakıldığında Changi güzelliğini yitirip katı bir tutsak evinden başka bir şey olmadığını belli ederdi. Hücre blokları güneşin cayır cayır yaktığı sarı topraklarla, onlar da kuleli duvarlarla çevriliydi. Hücre bloklarının içinde kat kat en fazla 2000 tutsağı barındırabilecek hücreler dizilmişti. Ama şimdi hücreler, geçitler, her delik insanla doluydu. Changi'de 10.000 tutsak barınıyordu. Uzak doğuya gönderilen savaşçılar, İngilizler, birkaç Yeni Zelandalı ve Kanadalı, çoğunlukla da Avustralyalı. Bu adamlar suçlu sayılıyordu. Suçları ellerinin boş kalmasıydı. Bir savaşı kaybetmişlerdi ve yaşıyorlardı. Hücre kapıları açıktı. Hücre bloklarının kapıları açıktı. Dev giriş kapıları açıktı ve içeridekiler hemen hemen özgürce içeri dışarı dolaşabilirlerdi. Ama yine de bir kapalılık vardı. Bir tutsaklık kokusu sarmıştı ortalığı. Ana kapının dışında tozlu bir yol uzanıyordu. Bu yolun 150 metre kadar ilerisinde dikenli tellerin arasında dış kapılar, onların dışında da gardiyan evleri vardı. İçleri silahlı adamlarla doluydu. Dikenli engeli geçince yol neşeli bir şekilde uzanıp gidiyor, Singapur'un giriş yollarına kavuşuyordu. Ama içeridekiler için yolun batı ucu ana kapıdan 150 metre sonraydı. Orada biterdi yol. Doğuda yol duvarları izler, güneye döner, sonra yine duvarları izlerdi. Yolun iki yanında kabaca yapılmış sundurmalar vardı. Bunlara çıkma derlerdi. Hepsi birbirine benziyordu. Hindistan cevizi kabuklarının birbirine çakılmasıyla yükselmiş duvarlar ve yine Hindistan cevizi kabuklarından küçük çatıları. Bunların her yıl yenilenmesi gerekiyordu. Yağmur, güneş, böcekler bir yılda harap ediyorlardı sundurmaları. Ama kimsenin kulak aslığı yoktu. Kapılar ve pencereler için kaba delikler açılmıştı duvarlara. Diplerine de beceriksizce çukurlar kazılmıştı. Sellerden, yılanlardan, kurbağalardan, akreplerden ve hamam böceklerinden, bitlerden, pirelerden, tüm ortalığı sarmış zararlı yaratıklardan korunmak için... Subaylar bu sundurmaların dibinde yaşıyorlardı. Bu yolun doğusu ve güneyi 4 sıra kulübe ile devam ediyordu. Her sırada sırt sırta vermiş 20 kulübe vardı. Önemli subaylar, albaylar, yarbaylar, binbaşılar bu kulübelerde yaşarlardı. Yol batıya dönüp tekrar duvarı izlediğinde yeniden bir grup kulübeyle kesişirdi. Sonradan yapılmış kulübelerdi bunlar. Çoğundan küçük olan bir kulübede Amerikalı tutsaklar barınıyordu. 25 kayıtlı adam. Yolun bir kez daha kuzeye döndüğü ve duvarla karşılaştığı yerde sebze bahçelerinin bir kısmı bulunuyordu. Kampın yiyecek gereksinmesinin çoğunu karşılayan öteki bahçelerse ileride kuzeyde kalıyordu. Yolun karşı kısmında büyük kapının karşısındaydılar. Yol bahçelerin içinden 300 metre kadar gidiyor, gardiyan evinin önünde bitiyordu. Tüm alanın çevresinde belki de 750 metreye 750 metrelik bir kare biçiminde dikenli tel geriliydi. Kesilmesi kolay, geçmesi kolay, korunmuyor bile, ışıklandırılmıyor. Makinalı tüfek tehlikesi yok. Ama bir kere dışarı çıktın mı ne olacak? Memleket deniz aşırı kalmış, ufkun ta ötesinde. Sınırsız denizin, korkulu ormanın gerisinde. Dışarısı felaket demekti. Gidenler ve orada kalanlar için. O sırada 1945'te Japonlar kampın denetimini tutsaklara bırakmayı öğrenmişlerdi. Japonlar emir veriyorlardı, kamptaki subaylar da bu emirleri uygulamakla görevliydiler. Kampın dert çıkarmamasının nedeni dertlerin kaynaksız oluşuydu. Yiyecek istemek bir dertti, ilaç istemek bir dertti, herhangi bir şey istemek bir dertti, yaşıyor olmaları bir dertti. İçeridekiler için Changi bir tutsak evinden daha başka bir şeydi. Changi yeniden doğuştu. Her şeyin yeniden başlama yeriydi. Birinci kitap, birinci bölüm. Başıma bir şey gelse, gebersem bile bu Tanrı'nın cezası piçin hakkından geleceğim. Teğmen Gray şimdiye dek çenelerini birbirine geçirircesine kendini sıktıktan sonra aklından geçenleri sesli olarak söylediği için memnundu. Gray'in sesindeki sinir çavuş Masters'ı köşesinden uğrattı. Bir şişe soğuk Avustralya birası ile tepesine sapsarı bir yumurta konmuş bir biftek hayal ediyor, karısını, onun göğüslerini, kokusunu düşünüyordu. Teğmen'in pencereden nereye baktığına dikkat bile etmedi. Dikenli telin yanında uzayan toprak yoldaki çıplak adamların arasında kimin olduğunu iyi biliyordu. Onu şaşırtan Gray'in patlayışıydı. Changi'nin inzibat polisi genellikle bir İngiliz kadar sıkı ağızlı, yaklaşılması zor bir adamdı. ''Kendini tut Teğmen'' dedi Master. ''Japlar onu yakında halledecekler.'' ''Cehenneme gitsin Japlar'' dedi Gray. ''Onu ben yakalamak istiyorum. Onu hapse tıkmak istiyorum. İşini bitirdikten sonra da Outram Road'a göndermek istiyorum.'' Master şaşkınlıkla baktı. ''Outram Road?'' ''Elbette.'' ''Dinim, imanım, niye onu ele geçirmeye çalıştığını anlıyorum ama yine de kimse için böyle bir şey dilemem.'' ''Oraya layık, ben de oraya göndereceğim. Çünkü hırsız o, yalancı, dolandırıcı, kan emici, kanlı bir vampir, bizi emerek besleniyor.'' Gray kalktı, boğucu kulübenin camına yaklaştı. Elini sallayıp bir köşeye yerleşmiş sinekleri kovaladı. Dışarıya, sarı toprağı daha da kızgınlaştıran öğle güneşinin sarılığına dikti gözlerini. ''Tanrı şahidim olsun.'' diye omurdandı. ''Hepimizin intikamını ben alacağım ondan.'' Masters iyi şanslar efendim diye düşündü. ''Eğer biri kralı ele geçirebilse o ancak sen olursun. İçinde yeteri kadar nefret biriktirdin.'' Masters subayları ve askeri polisi sevmezdi. Özellikle Gray'den hoşlanmıyordu. Çünkü Gray ötekilerin arasından bazı dümenlerle rütbesini yükseltmiş, bunu da gizlemeye çalışıyordu. Ama Gray nefretinde yalnız değildi. Changi'nin tümü kraldan nefret ediyordu. Kaslı gövdesi, mavi gözlerindeki parlaklık yüzünden nefret ediyorlardı ondan. Yarı yarıya canlı olan bu alacakaranlık dünyada hiçbir şişman, iri yapılı, kalın adam kalmamıştı. Yalnızca iri gözleri dehşetle bakan çehreler vardı. Bu çehreler derileri kemiklerine yapışmış, gövdelerine gittikçe kanıksayan bakışlarla bakıyorlardı. Artık aralarında yaş, çehre ve tip dışında hiçbir fark kalmamıştı ve tüm bunların içinde yalnız kral, insan gibi yiyor, insan gibi sigara içiyor, insan gibi uyuyor, rüya görüyor ve de insana benziyordu. ''Gray sen'' diye hırladı, ''onbaşı buraya gel.'' Kral köşeyi döndüğünden beri Gray'in farkındaydı. Yalnız kulübenin penceresinde karaltısını gördüğünden değil, Gray'in alışkanlıkları olan biri olduğunu bildiğinden gözetlediğini fark etmişti. İnsan bir düşmanı olduğunda onun huylarını iyi öğrenmek zorundadır. Kral Gray hakkında bir insanın bir başka insan hakkında bilebileceği her şeyi biliyordu. Patikadan çıktı, öteki kulübelerin arasında biraz daha görkemli duran askeri polis kulübesine doğru yürümeye başladı. Kral selamladı, beni mi istediniz efendim? Dedi, gülümsemesi içten gibiydi ama güneş gözlüklerinin ardındaki gözlerinden gerçek duygularını okumak olanaksızdı. Gray penceresinden aşağı krala baktı, gururlu tavırları nefretini gizlemek içindi. Nereye gidiyorsun?
Kulübeme geri dönüyorum efendim, dedi kral sabırla.
Aynı zamanda aklından süratle tüm olasılıkları geçirmekteydi. Birisi haber mi sızdırmıştı? İhanet eden mi vardı? Gray'a ne oluyordu?
Nereden buldun bu gömleği?
Kral gömleği 2 gün önce yiyecek için paraya gerek duyacağı bir gün satmak üzere 2 yıl saklamış olan bir binbaşıdan satın almıştı. Herkes darmadağınık dolaşırken kral temiz giyimli olmayı severdi. O günde temiz bir gömlekle dolaştı, pantolonu ütülü oldu, çorapları tertemiz, ayakkabıları gıcır gıcır durdu, şapkasında bir leke bile olmadığı için çok memnundu. Üstü çıplak olan Gray'in şortunun leke içinde şapkasının buruş buruş, her yanının tropik güneşin etkisiyle kurumuş oluşu kralı pek eğlendiriyordu.
''Satın aldım.'' dedi kral. ''Epeyce oluyor. Satın almayı yasaklayan bir kural yok burada değil mi efendim?''
Gray, o ''efendim'' sözündeki iğneyi derinden duymuştu. ''Öyle olsun onbaşı, gir içeri.''
''Niçin?''
''Biraz gevezelik etmek istiyorum.'' dedi alayla.
Kral tuttu kendini, basamakları çıkıp kapıdan girdi, masanın yanında durdu.
''Evet, şimdi ne olacak efendim?''
''Ceplerini boşalt.''
''Niçin?''
''Dediğimi yap.'' İstediğim zaman seni arama hakkım var biliyorsun.
Gray durumdan pek hoşnut olduğunu ilk kez belli etti.
Senin komutanın da onayladı bunu.
Çok ısrar ettiniz de ondan.
Elbette haklıydım çünkü. Şu ceplerini boşalt bakalım.
Kral sıkıntılı bir tavırla uydu emre. Saklayacak bir şey yoktu nasılsa. Bir mendil, tarak, cüzdan, bir paket hazır sigara, tütün tabakasında java tütünü, sigara kağıtları, kibritler. Gray cebinin boşaldığına emin olunca cüzdanı açtı. 15 Amerikan doları ile 400'e yakın Japon, Singapur dolarları vardı. Gray paraları kaldırıp sordu.
Nereden buldun bunları?
Kumardan efendim.
Gray dişlerini sıkarak tıslar gibi güldü.
Şansın çok iyi gidiyor. 3 yıldır hiç dönmedi şansın değil mi?
Benim de işiniz bitti mi efendim?
Hayır, saatine bakacağım.
Listede var.
Sana saatine bakacağım dedim.
Kral içinden geçenleri hiç belli etmeden saatini çıkardı, çelik kordonundan tutup Gray'e uzattı. Kraldan nefret etmesine karşın Gray saati görünce içinden kabaran kıskançlığı bastıramadı. Saat su geçirmezdi, otomatikti, sarsıntıya karşı korunmalıydı. Oyster Royal marka en iyisinden. Changi'deki en kıymetli mal, altından da kıymetli. Saati tersine çevirip arka kısmına kazınmış rakamlara baktı, sonra duvara gitti, üst üste asılmış kağıtlar arasından kralın mal listesini bulup otomatik olarak üzerindeki karıncaları silkeledi. Saatin numarasına baktı.
''Numaraları uyar efendim, endişe etmeyin.'' dedi kral.
''Gray, endişe ettiğim yok.'' diye yanıtladı. ''Endişe etmesi gerekecek biri varsa o da sensin.''
Saati geri verdi. Bir kişinin 6 aylık yiyeceğini sağlayabilecek olan saatin arkasından baktı. Kral saati koluna takmış, cüzdanını ve öteki eşyalarını topluyordu.
Gray, yüzüğün dedi, ona da bir bakalım.
Ama listede yüzük de vardı. Altın yüzük, Clan Gordon damgalı diye yazıyordu listede. Gray defalarca sorduğu soruyu tekrarladı.
Bir Amerikalının nasıl Clan Gordon yüzüğü olur?
Kral pokerde kazandım diye karşılık verdi.
Onbaşı, inanılmaz bir belleğiniz var dedi Gray, yüzüğü geri verdi. Yüzüğün de saatin de listede olduğunu pekala biliyordu.
Aramayı bahane etmişti. Mazohist bir duyguya kapılmış, avı ile baş başa kalmak isteyen bir avcı heyecanı tatmıştı. Kralın kolay kolay korkmadığını da iyi biliyordu. Birçoğu onu yakalamaya çalışmış ama hiçbiri de başaramamıştı. Akıllı, kurnaz, üstelik de çok dikkatliydi. Gray birden "Nasıl oluyor bu?" diye sordu. "Senin bunca şeyin var da hiç kimsenin çöpü bile kalmadı." Saati, yüzüğü, paraları kıskanmıştı, engelleyemiyordu bunu. "Bilmiyorum efendim, sanırım şansım var."
"Bu paraları nereden buldun?"
"Kumardan efendim. Kral her zaman çok nazikti subaylara, efendim der, selam vermeden geçmezdi. Bu selamların, efendimlerin onları aldatmadığını da iyi biliyordu. Amerikan davranışı değildi bu. Orada adam adamdı, rütbesi, geçmişi, ailesi önemli değildi. Saygı duyuyorsan efendim derdin, o kadar. Duymazsan duymazsın. Birkaç namussuz dışında kimse aldırmaz sana, onların da canı cehenneme." Kral yüzüğü parmağına taktı, ceplerini ilikledi, gömleğindeki tozları silkeledi. "Hepsi bu kadar mı efendim?" Gray'in gözlerindeki öfke kıvılcımlarını görmüştü. Sonra Gray dönüp Masters'a baktı. "Çavuş, lütfen bana su getirir misin?" Masters doğruldu, ağır ağır yürüyüp duvarda asılı duran su şişesini aldı. "İşte buyurun efendim."
"Gray, o dünkü su," dedi. "Temiz su doldur."
Masters "bugün doldurdum," diye omurdandı. "Yemin ederim." Başını salladı, dışarı çıktı. Gray sessizliği bozmamış, kral da sabırla bekliyordu. Rüzgar Hindistan cevizi ağaçlarını sertçe silkeliyordu dışarıda. Yağmur gelecek demekti. Şimdiden kara bulutlar göğü kaplamaya başlamıştı. Birazdan güneş görünmez olur, nem her yeri kaplar, soluk alınmaz hale gelirdi ortalık. Kral paketini uzatıp "bir sigara ister miydiniz efendim?" diye sordu. Gray'in son sarılı sigara içtiği gün 2 yıl önceki doğum günüydü. 22. doğum günü. Pakete birini, hatta hepsini almak isteğiyle baktı.
"Hayır," dedi sertçe. "Senin sigaranı içmem."
"İçmemde bir sakınca var mı efendim?"
"Var."
Kral gözlerini Gray'in gözlerinden ayırmadan soğukkanlı hareketlerle paketten bir sigara aldı. Yaktı. Derin derin içine çekti.
"At onu ağzından," diye bağırdı Gray.
"Baş üstüne efendim." Kral denileni çok ağır hareketlerle yaptı, sonra birden sertleşti. "Senin emirlerine uymak zorunda değilim ve istediğim zaman sigara içmemi yasaklayan bir kural da yok burada. Ben Amerikalıyım. İşbirlikçi subayların emrine harfi harfine uymak zorunda da değilim. Daha önce bunu söylemiştim, yakamı bırak efendim." Gray kalktı. "Artık ensendeyim onbaşı," dedi. "Yakında bir açık vereceksin, ben de yakalayacağım. Sonra da doğru oraya." Parmağını uzattı, bambudan yapılmış daracık alçak hücreyi gösterdi ileride. "Senin yerin orası."
"Yasaları çiğnemiyorum." "O zaman nasıl buluyorsun parayı?"
"Kumar." Kral Gray'e yaklaştı, öfkesine hakim oluyordu ama her zamankinden daha tehlikeliydi şimdi. "Kimse bana bir şey vermiyor. Elimdeki her şey benimdir, kazandım onları. Nasıl kazandığım beni ilgilendirir."
"Ben inzibat polisiyken olmaz bu."
Gray yumruklarını sıkmıştı.
"Aylardır bir yığın uyuşturucu madde çalınıyor. Belki de bir şeyler biliyorsun bu konuda."
Kral kızgınlıkla "baksana buraya," diye başladı.
"Hayatımda hiçbir şey çalmadım ben. Hayatımda uyuşturucu satmadım. Bunu böylece bil, unutma. Eğer subay olmasaydın Tanrı'nın cezası herif." "Ama subayım, dene istersen. Çok kuvvetli olduğunu sanıyorsun değil mi?" "Olmadığını biliyorum ama..."
"Bak sana bir şey söyleyeyim. Şu Changi'den çıkınca karşılaşacaksın benimle. O zaman kelleni eline vereceğim."
"Unutmam bunu." Gray kalbinin çılgınca atışını azaltmak için duraladı. "Sen de unutma ki o güne dek ensende olacağım. Bekliyorum, izliyorum. Şansın bir gün bitecek. Öyle bir açık vereceksin ki elimden kurtulamayacaksın."
"Hayır efendim." Ama kral adamın söylediklerinde gerçek payı olduğunu biliyordu. Şansı iyi gitmişti, çok iyi. Ama şansa güvenmek zordu. Şansın yanında dikkat etmek, kafayı çalıştırmak, iyi çalışmak gerekiyordu. İnsan şansına güvenip kumar oynamamalıydı. Bugünkü gibi elmas işi. 4 tam krat. Hiç olmazsa elması bulmuştu ya. Hazır olunca olacaktı. Alınca da artık kumar oynamasına gerek kalmayacaktı. Ve böylece Changi'de oynadığı kumarların sonu gelecekti. Gray yeniden
"bir gün şansın tükenecek," dedi. "Neden biliyor musun? Çünkü sen de tüm suçlular gibisin, tamah ediyorsun."
Kral "bu saçmalıkları dinlemek zorunda değilim," diye patladı. "Benim suçum da..."
Senin suçların hepsinden çok büyük. Yasalara karşı çıkıyorsun hep.
Hiç de çıkmıyorum. Japon yasaları.
Cehenneme gitsin Japon yasaları. Ben kamp yasalarını bilirim. Kamp yasası ticareti yasaklıyor. Sen ise bol bol yapıyorsun.
Kanıtla.
Yakında kanıtlayacağım. Bir açık vereceksin, o zaman herkes görecek. Bizi sömürerek yaşadığını, sonra şu kafese, oradan da Outram Road'a.
Kral önce kalbinin öfkeyle dolup taştığını, sonra kasıklarının sızladığını hissetti. Tanrım diye sızladı dişlerin arasından. Senin gibi piçten her türlü kötü niyet beklenir. Gray dudaklarının kenarı köpürmüş aykırdı.
Benim için zevk olacak. Japların dostusun sen, bizim değil.
Kral yumruğunu sıkıp Gray'in üzerine yürüdü. Seni orospu çocuğu.
Ne oluyor burada?
Albay Brand merdivenleri çıkmış kulübeye giriyordu. Kısa boylu bir adamdı. Top sakallı çenesini tümüyle kaplıyordu. Buruşuk şapkasının üzerinde birliğinin amblemi pırıl pırıl parlıyordu. Gray soluklarını kontrol altına almaya çalışırken yüzüne konmuş sinekleri kovaladı. Gözlerini kaldırmadan yok bir şey efendim dedi. Ben sadece onbaşı da arama yapıyordum.
Haydi haydi Gray diye kesti albay. Outram Road ve Japlar hakkında dediklerini duydum. Onu aramak sorguya çekmek hakkındır. Herkes biliyor bunu. Ama tehdit edip kışkırtmaya neden yok.
Krala döndü alnı ter içinde. Sen onbaşı. Şansına dua et ki seni disipline bozmak suçuyla Kaptan Brav'a rapor etmiyorum.
Böyle şık dolaşmayı bildiğin kadar yaptığının ne olduğunu da bilirsin. İnsanları kızdırıyorsun bu halinle, dert aranıyorsun.
Evet efendim dedi kral, sakin görünüyordu ama içinden kendine sövüyordu. Gray'in oyununa gelmiş sinirlenmişti.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.